Üçüncü ayrım başı, sayfa 29.
Üçüncü bölüm. Francis ancak ertesi sabah hayli uzun süren ağır bir uykudan sonra geç saatte uyanabildi ve kafasının artık yerinde olduğunu söyledi. Yabancı hısım ona bir fincan koyu kahve uzatırken "Bilirim bu darbeleri," dedi. "Bir defasında ben de kafamı yemiştim. Ancak benimkisi at çiftesiydi." Kahvenin pek hoş bir kokusu vardı. "Kahvaltı olarak size birkaç kuru peskimet, biraz domuz yağı kavurması ve birkaç kaplumbağa yumurtasından başka bir şey sunamıyorum. Yumurtaları bu sabah kumlardan kendi elimle çıkardım. Kahveniz öyle güzel ki tam bir kahvaltıya bedel," dedi Francis. Gözünü bir türlü hısmından ayıramıyor, yüzünü inceleyip duruyor, arada bir de ortak atalarının portresine kaçamak bir bakış fırlatıyordu. Onun bu kaçamak bakışlarından birini yakalayan Henry, "Ona tıpatıp benziyorsunuz," diye güldü. Hem bu benzeyiş dış görünüşten de çok daha fazla bir şey. Dün bir bölüşmeye yanaşmayacağınızı söylerken tıpkı ihtiyar Sir Henry gibiydiniz. Onda da bölüşmeye karşı çok köklü bir antipati varmış. Kendi adamlarıyla bile bölüşmeye yanaşmaz. Bu da başına türlü türlü tatsız durumlar getirilmiş. Ama bizim için işin bu yanı önemsiz. Bu açıdan ona hiç çekmemişim. Sizinle yalnız danayı bölüşecek değilim. Başka ne varsa hepsinin yarısı sizin olsun. Yiyecekler, giysiler, ev, bark, araç, gereç ve kaplumbağa yumurtaları. Ne zaman taşınmayı düşünüyorsunuz? Yani demek istiyorsunuz ki... Dediğimi diyorum. Burada hiçbir şey yok. Bütün adayı karış karış aradım. Bulduğum tek şey eski pırtılarla dolu şu sandık. Bu da sizi heveslendirmiş olmalı. Hem de nasıl? Bana doğru iz üzerinde olduğumu gösterdi. Francis, şimdi de Boğa Adası'nı araştırmamızı engelleyen ne diye sordu. Ben de bunu yapmayı düşünüyorum. Ama ana karaya gitmemi gösteren bir iz de var. Bu eski hergeliler, enlem ve boylamları hep yanlış göstermeye bayılıyorlar. Henry, Boğa Adası'na gidip şu kızılderili meşe odunlarını kovalamayı çok düşündüm, diye konuşmasını sürdürdü. Ama aslında ana karaya geçip, söylenen izin ardına düşmek isteği daha ağır basıyor. Düşünüyorum da, sanırım sizin de bildiğiniz bir iz vardır. Francis, var, diye doğruladı. Ama bakın, bölüşmek konusunda söylediklerimi seve seve geri alıyorum şimdi. Ciddi misiniz? Evet, hem de bütün yüreğimle. Tokalaştılar. Böylece bu sorun da çözümlenmiş oluyordu. Francis, Morgan ve Morgan Anonim Şirketi dedi. Aktiflerimiz, bütün Karayip Denizi ve Orta Amerika'nın büyük bölümü. Oldukça iyi durumda giysilerle dolu bir sandık ve kazılmış bir lokmacık toprak parçası. Kuzeninin ses tonunu vermeye çalışarak Henry devam etti. Şanslarımız yılan sokmaları, kızılderililerin saldırıları, sıtma, sarı humma. Francis söze karıştı ve hiç tanımadığı kimseyi öpmeyi, sonra da gümüş savatlı tabancalarla korkutmayı alışkanlık edinmiş güzel kızlar. Size bundan biraz söz etmeliyim. Önceki gün sandalla ana karaya gideyim dedim. Tam kıyıya ayak basmıştım ki dünyanın en güzel dişisi görünüp beni ormana çekti. Ya yiyecek ya da benimle evlenecek diye düşündüm. Bence her ikisi de aynı kapıya çıkar. İçimden bunları geçirirken bu yabancı kız ne yapsa beğenirsiniz. Bıyıklarıma kusuru buldu ve tabancasını dayayarak beni sandalıma kovaladı. Francis bu garip olayı keyifli keyifli anlatırken Henry de beliren heyecanının farkına varamadı. Nerede oldu bu aşağı yukarı diye sordu Henry. Çürükke deniz kulağının öteki ucunda. Sonradan öğrendim. Burası Salano ailesinin toprağı ve çiftliğiymiş. Anladığım kadarıyla pek de ateşli kimseler. Ama daha dur. Hepsini anlatmadım henüz. Dinle hele. Kız ilk beni ormana çekti. Bıyıklarımla dalga geçti. Sonra da tabancasıyla kovaladı. Niçin kovalamış biliyor musun? Onu niye öpmedim diye. Bu muammayı bana çözebilir misin? Elinde olmayarak yumruklarını sıkmış bulunan Henry, "Peki sen de öptün mü?" diye sordu. "Evet, bir gariban yabancı. Yabancı bir ülkede ne yapsındı? Üstelik kız da kız da ha, bir uçum su." Henry'nin var gücüyle savurduğu yumruktan sıyrılabilmesi için Francis bir saniyeden daha kısa zaman içinde yana sıçramak zorunda kaldı. Ben özür dilerim diye kekeleyerek Henry eski sandığın üstüne çöktü. Ben bir koca kafayım, biliyorum ama sineye çekseydim kendimi asardım. Francis küçümseyici bir havayla yine tuttu babaların diyerek sözünü kesti. Bu kaçıklar ülkesindeki herkes gibi sen de kaçıksın. Henry yaptığına bin pişman haklısın dedi. Yine elinde olmayarak ayağı fırlayarak ''Şeytan götürsün seni!'' diye haykırdı. ''Okus, Leoncia'dır. Ne yapalım? İster Leoncia olsun, ister Mercedes ya da Dorales. Yahu ben güzel bir kızı ayak bastığım ilk adada karşıma çıkan çuval pantolonlu bir hayduta kafamı patlattırmadan öpemeyecek miyim? Ya bu güzel kız çuval pantolonlu haydutla nişanlıysa? Francis afalladı. Herhalde sen değilsin bu, diye bağırdı. Söz konusu haydut için nişanlısının o güne dek hiç görmediği ve adı kötüye çıkmış bir Jamaika zencisinin yelkenlisiyle çıka gelmiş bir haydutu öptüğünü öğrenmesi hiç de eğlendirici olmasa gerek. Artık her şeyi anlamış bulunan Francis, ah dedi. Sen sandı beni. İki genç karşılıklı gülmeye başladılar. Henry, ihtiyar Morgan'ın yaratılışı bu, dedi. Söylentilere bakılırsa o da çabuk parlarmış. İspanyol biberi gibi. Ama herhalde damatları olmaya niyetlendiğin Solano ailesi kadar değil. Bütün aile sahile koşup geldi ve tüfekleriyle beni arkamdan iyi biberlediler. Ama senin Leonsa'nın oyuncak tabancasını top sakallı yaşlı bir şövalyeye çevirmekten çekinmedi. Babası olsa gerek. Evet, babasıdır. Koca Enrico. Ötekiler de kardeşleri. Francis çok sevimli bir topluluk diye bağırdı. Sonra zihnine takılan yeni bir düşünceyle durgunlaştı. Baksana Henry, dedi. Bunların hepsi beni sen sandılarsa ne diye tepelemeye kalkıştılar beni? Bu da mı yoksa sana ve senden gelecekteki ailene bulaşan Morgan yaratılışının bir belirtisi? Henry bir an bir şeyler düşünerek Francis'e baktıktan sonra sana anlatmamam için hiçbir neden yok, diye yanıtladı. Çirkin bir hikaye bu ve bütün suç benim yaratılışımda. Amcasıyla tanıştım. Leonso'nun babasıyla kardeşiyle. Adı Alforo Solano. Huyu suyu da benimkinden farksız. İspanyol fatihleri soyundan geldiğini söyler ve bir arşidükten bile daha kibirliydi. Kavga ettik. Olay şuralarda küçük bir kente geçti. San Antonio'da. Belki sadece bir yanlış anlaşılmaydı. Keşke onun haksız olduğu düşüncesine saplanıp kalmasaydım. Her şey bir meyhanede başladı. Alforo içkiyi her zamankinden bir hayli fazla kaçırmıştı. Herkesin önünde buna düpedüz hakaret etti. Oradakiler bizi ayırdılar ve silahlarımızı aldılar. Ayırdıkları sırada birbirimize öldüreceğim, mahvedeceğim gibi laflar ettik. Aradan 2 saat geçmemişti ki polis amiri yanında 2 jandarmasıyla birlikte beni küçük bir yan sokakta Alforo'nun cesedi üzerine eğilmiş halde buldu. Sırtında bir bıçak saplı orada yatıyordu. Sahile giderken ayağım ona takılmış sendelemiştim. Durumu açıklayabilmem söz konusu olamazdı. Kavgamızı ve benim öç alma tehditlerimi bir sürü insan işitmişti. Şimdi aradan 2 saat geçmeden henüz soğumamış cesedinin başında dikiliyordum. Kaçmaktan başka çarem yoktu. O günden beri de San Antonio'ya ayak basmadım. Bocas de Toro'ya ilk gidişimde bir ulak bana Leoncia'nın nişan yüzüğünü geri getirdi. Durum şimdi bu merkezde. Ama Alforo'yu sırtından bıçaklayanın kim olduğunu öğrenmeyi çok istiyorum. Onu bulursam olayı Leoncia'ya ve öteki Solano'lara açıklamak olanağı var. O zaman da bu iş için hiç kuşkusuz bir düğünle sonuçlanacak. Francis, şimdi her şeyi anladım, dedi. Beni delik deşik etmeye can atanlar kardeşiyle yeğenleri. Doğrusu buna hiç şaşmamalı. Üstelik sana baktıkça daha açıkça görüyorum ki bıyığın dışında birbirimize ikizler gibi benziyoruz. Bir de şunun dışında, diyerek Henry sol kolunu sıyırıp iri bir beyazımsı yara izini gösterdi. Çocukken oldu. Bir yel değirmeninden aşağı düşmüştüm. Bir seranın camları kesti. Francis, şimdi kulak ver bana, dedi. Ve yüzü kurduğu planın açıklığını belli edercesine aydınlandı. Seni bu sıkıntılı durumdan kurtarmak gerek. Bunu yapacak biri de var. Adı Francis. Morgan ve Morgan firmasının sahiplerinden. Sen şimdi burada kalır ya da Boğa Adası'na geçip aramaya başlarsın. Bense Hazine Adaları'na gider, Leoncia ile ailesine her şeyi anlatırım. Henry acı bir gülümsemeyle ben olmadığını anlatıncaya dek hesabını görürler, dedi. Bak bu Solanalar bambaşkadır. Önce vururlar, sonra açıklarlar. Her şey olup bitmeden aklı başında insan gibi davranmayacaklardır. Bilmiş ol. Deneyeceğim bir defa cancağızım. Francis, genç kız ile Henry'yi barıştırmayı kafasına koymuştu bir kez. Ancak zihnini bulandıran bir şey vardı. Kızın kendisine böyle tıpatıp benzeyen birine ait olması düşüncesi. Onda belirli bir kırgınlık duygusu yaratmaktaydı. Kız kumsaldaki haliyle gözün önündeydi. Bu kumsalda ona başkasının yerine koyarak sevmişti. Onu özlemişti. Onu horlayarak ve küçümseyerek kovmuştu. Elinde olmaksızın göğüs geçirdi. O da nesi? Diye Henry takıldı. Francis içtenlikle Leoncia insanın başını döndürecek kadar güzel bir kız, dedi. Ama sana ait olmuş bir kez. Ona yeniden kavuşman için elimden geleni yapacağım. Sana geri yolladığı yüzük nerede? Bunu onun parmağına takmaz ve bir hafta geçmeden iyi haberlerle dönmezsem sana izin. Bıyığımı da kulaklarımı da kes. Kıyıda verdiği işaret üzerine kaptan Trefeten bir saat sonra bir sandal yollamıştı. İki genç vedalaştılar. Bir iki şey daha söylemeliyim, Francis. Sana söylemeyi unuttum. Aslında Leoncia Solon ailesinden değildir. Ama kendisi öyle olduğunu sanıyor. Alforo anlatmıştı bana. Evlat edinmişler onu. Evlatlık ama Enrico ona toparcasına düşkündür. Kızın İngiltere'den mi, Kuzey Amerika'dan mı geldiği konusunda Alforo bir şey demedi bana. Çok güzel İngilizce konuşur. Fakat bunu yatılı okulda öğrenmiş. Evlat edinmişler onu. Ancak kendisi dediğim gibi bunu bilmiyor. Enrico'nun öz kızı olduğunu sanıyor. Önemli bir şey daha var. O da yasalar. Daha doğrusu yasaların işlemeyişi. Buralarda, bu ücra yerlerde herkes kafasının estiği gibi davranıyor. Panama hayli uzakta. Üstelik gitmesi de çok zor. Vali dersen içi geçmiş. Yaşlı bir sefa pezevengi. Fakat San Antonio'daki polis amiri sakınılması gereken biridir. Bir bakıma burada bütün bölgenin tek efendisi. Yasaydı, hukuktu, metelik verdiği yok. Üstelik bir sansar gibi de kan dökücü ve gaddardır. En sevdiği eğlence de birisini ipe çektirmektir. Ondan sakın, elinden geldiğince sakın. Ve şimdi yolun açık olsun. Boğada bulacağım her şeyin yarısı senindir. Buna karşılık sen de Leoncio'nun yüzüğü parmağına yeniden takmasını sağla bakalım. 2 gün sonra kaptan kıyı boyunca keşifler yapıp Solon ailesinden bütün erkeklerin gitmiş olduğu haberleriyle dönünce Francis, Leoncio'ya ilk kez rastladığı yerde karaya çıktı. Fakat bu sefer ortalık sessiz ve sakindi. Görebildiği tek insan küçük bir kızılderili erkek çocuğu oldu. Bir gümüş parayı görünce Senorita'ya mektup göndermeyi hemen kabul etti. Francis, not defterinden bir yaprak koparıp şunları yazdı. Ben sizin Henry Morgan sandığınız kimseyim. Ondan size haber getirdim. Bunları yazarken beklenmedik olayların tıpkı ilk gelişinde olduğu gibi aynı hız ve aynı şiddetle gelişeceğinden elbette habersizdi. Sırtını dayayıp Leoncio'ya mektup yazdığı mercan kayasının arkasına baksaydı, yüzmesini bitirmiş genç bayanın bir deniz tanrıçası gibi dalgaların içinden çıktığını görecekti. Ama Francis yazmasını sürdürüyordu. Kızılderili çocuk da yanı başında yazmasının bitmesini ondan daha büyük bir istekle beklemekteydi. İşte tam bu sırada Leoncio'ya kayalığı dolanıp geldi ve onları gördü. Bir çığlığı güçlükle bastırıp ormanda saklanacak bir yer bulmak üzere koşmaya başladı. Ormanın yanı başında bir korku çığlığı işitildi. Francis kalemi kağıdı elinden fırlatıp bağırışın geldiği yöne doğru atıldı. Ve her yerinden su damlayan yarı çıplak genç kızla karşılaştı. Ne oldu diye sordu. Bir yerinizi mi incittiniz? Bir şey mi oldu? Kız çıplak dizini gösterdi. İki küçük kan damlası derinin üstünde ilk bakışta hemen görülmeyen bir ısırığın ucunda belirmişti. Yılan dedi. Zehirli bir yılan. 5 dakika sonra işim bitik benim. Mutluyum. Artık bana acı çektiremeyeceğin için mutluyum. Suçlamak istercesine elini genç adama doğru uzattı. Sistemli bir şeyler söylemek istedi. Ama aynı anda kendinden geçerek kumların üstüne yığıldı. Francis, Orta Amerika'nın yılanları konusunda kulaktan dolma bir şeyler biliyordu. Ancak bu işittikleri de yeterince dehşet vericiydi. Kocabaş hayvanlar ve köpekler yalnızca 15-20 parmak boyundaki bu yılanların sokmasından birkaç dakika sonra korkunç acılarla kıvranarak ölüyordu. Öyleyse kızın şimdi böyle bayılmasında şaşılacak bir durum yok diye düşündü. Demek ki korkunç seyir etkilemeye başlamıştı. Mendilini çıkarıp dizin üst yanından baldırına bağladı. Mendilin altına bir çomak sokarak çomağı döndürmeye başladı. Böylece mendili sıkı bir sargı durumuna getirdi. Sonra da çakısını çıkarıp açtı. Mikroplarını kırmak etmek için arka arkaya birkaç kibrit çöpü yakarak çakıyı kibritlerin alevine tuttu. Ve özüne bezene ama acımadan dizdeki ısırık yerini kesti. Aynı anda kızılderili çocuk oynaya zıplaya ve elinde küçük bir ölü yılanı sallaya sallaya ormandan çıktı. ''Laberia, Laberia!'' diye bağırıyordu. Francis şimdi nazik bir işe girişmişti. Sert bir sesle ''Kıpırdamayın!'' dedi. ''Sakin olun, bir saniye bile yitirmemek gerek.'' Ne var ki kızın gözü ormandan çıkarak kendilerine doğru gelmekte olan kızılderili çocuğun elindeki yılandaydı. Belli ki içi ferahlamıştı. Ama Francis bunun farkında değildi. Yarayı emmek üzere ağzını kızın dizine yaklaştırdı. Kız öfkeyle ''Bu ne cüret?'' diye bağırdı. ''Alt tarafı yavru bir Laberia bu. Sokması zararsızdır. Zehirli bir yılan sanmıştım ben. Dizindeki nahoş duygu canını acıtmıştı. Kıpkırmızı kesilerek "Ne yaptın bana böyle?" diye bağırdı. "Zehirli bir yılan olduğunu söylemiştiniz ya." Kız yüzünü elleriyle örttü. Ama Francis onun güldüğüne yemin edebilirdi. "Çok haksızsınız," dedi. "Amcanızı benim öldürdüğümü sanmanız haksızlık." Kız şimdi gülmüyordu artık. Yanaklarının rengi bir anda kaçıvermişti. Sesini çıkarmadı. Yalnızca eğilip titreyen parmaklarıyla ve çok hırslı bir biçimde sanki iğrenç bir şeymişçesine mendilin düğümünü açmaya çalıştı. Francis dostça "izin verin de size yardım edeyim," dedi. Kız gözleri çakmak çakmak "canavar," diye kükredi. "Git buradan, gölgen düşüyor üzerime." Francis "şu anda öyle baş döndürücü, öyle büyüleyeceksiniz ki," diye bağırdı. İçinde kabaran onu kolların arasına alma arzusunu güçlükle bastırıyordu. Kız bir şeyler söyleyebilmek için öfkeyle ayağını yere vurdu. Aynı anda kızıl delili çocuk koşarak bornozunu getirdi. Bornozu çocuğun elinden koparcasını alarak hemen giydi. Çocuğun yardımıyla düğüm çözme kavgasına yeniden başladı. Düğümü çözünce de mendili sanki zehirli bir yılanmış gibi fırlatıp attı. Kalbini ona karşı hala sertleştirmeye çabalayan Francis, hayır dercesine başını ağır ağır sallayarak "size hiçbir yararı yok, Leoncia," dedi. "Hiç çıkmayacak bir işaret koydum size." Kızın dizinde çakısıyla açtığı küçük yarayı gösterip güldü. Kız "bir köpeğin işareti," diye bağırarak gitmeye davrandı. "Burada daha fazla kalmamanız için uyarıyorum sizi, Bay Henry Morgan." Ne var ki Francis karşısına dikilmişti. Değişik bir ses tonuyla "Bayan Solana," dedi. "Şimdi izin verin de birbirimize ciddi ve akıllıca konuşalım. Artık lütfedin de söyleyeceklerimi dinleyin." Francis sustu ve kıza yazmaya niyetlendiği mektubu kaldırıp gösterdi. "Bunu az önce çocukla göndermek üzereydim." Kız mektubu almak istemediyse de kağıttaki ilk satıra bir göz atmaktan da kendini alamadı. "Ben sizin Henry Morgan sandığınız kimseyim." Kız Francis'e şaşkın gözlerle baktı. Bu sözden hiçbir şey anlamamıştı. Anlayamıyordu. Francis çok ciddi bir tavırla "Şerefimle temin ederim sizi," dedi. Siz Henry değil misiniz?" diye kekeledi Leoncia. "Hayır, ama yine de lütfedin de yazdıklarımı okuyun." Bunun üzerine kız kağıdı aldı. Yazılanlara göz gezdirirken Francis de onun tropik güneşinde esmerleşmiş yüzüne hayran hayran bakıp durmaktaydı. Adeta bir düşteymiş gibi kızın ürkmüş, soran, kadife yumuşaklığındaki kahverengi gözlerine bakıyordu. Kız "bunu kim imzalayacaktı?" diye sordu. Francis rüyasından uyandı ve ben dercesine kızın önüne eğildi. "Peki ama isim ne? İsminiz?" "Morgan. Francis Morgan. Size açıkladığım gibi Henry ile ben hısımız. Bir çeşit yarım kuzenleriz." Leonson'un yüzünde Francis'i şaşkınlığa uğratan çok belirgin kuşku çizgileri belirdi. Gözleri yeniden öfkeyle şimşeklendi. Kınayan bir edayla "Henry," dedi. "Dolap bu. Şeytanca bir oyun oynamak istiyorsun bana." "Elbette Henry'sin sen. Başkası olamazsın." Francis bıyıklarını gösterdi. "O zamandan bu yana büyütmüşsünüzdür." Bu sefer Francis sol kolunu sıvayıp bileğinden dirseğine kadar olan kısmı gösterdi. "Yara izini anımsıyorsunuz değil mi?" diye sordu. Kız evet dercesine başını salladı. "Öyleyse arayın bakalım." Kız başını eğerek kola çarçabuk bir göz gezdirdi. Ve sonra ben özür dilerim," diye kekeledi. "Şimdi düşünüyorum da neler yaptım ben." Francis neşeyle "öpüşünüz harikaydı," diye bağırdı. Daha sonraki olaylar kızın aklına gelince dizine bir bakış fırlattı ve Francis'in tapılası diye nitelendirdiği hafif bir gülümseyişi güç önledi. Sonra da "konuşmayı başka bir yola dökmek için Henry'den bir haber getirdiğini söylediniz," dedi. "Onun suslu olduğunu da söylediniz. Doğru mu bu?" "Ah, size inanmayı ne kadar da isterdim. Kendimin suçsuzluğundan ne kadar eminsem Henry'nin amcanızı öldürmediğinden de o kadar kesinlikle eminim. Ben..." Kız büyük bir sevinçle sözünü kesti. "Artık bir şey konuşmayın. Hiç değilse şimdilik. Hem sizden beni bağışlamanızı dileyeceğim. Ancak siz de beni öpmeye hakkınız olmadığını kabul edeceksiniz. Ama unutmayın ki ben bunu yalnızca vurulmak tehdidi altında yapmıştım." "Susun, susun," diye yalvardı Leoncia. "Şimdi benimle eve kadar gelebilirsiniz. Yolda da Henry'den söz edersiniz." Francis sırıtıp duran kızıl delil çocuğa bir pezo verdi. Pek keyifliydi. Kızın ardı sıra tropik ormanın içinden beyaz hazine adaya doğru yürüdü. Salonaların hazine adasının geniş verandasında duran Alvarez Torres, ağaçlar arasındaki dolambaçlı patikadan yaklaşan çifte bakıyordu. Gördüğü şey karşısında hemen yanlış yargıya vardığından dişlerini gıcırdatarak okkalı bir küfür savurdu. Leoncio ile Francis öylesine bir konuşmaya dalmışlardı ki Ne gözleri bir şey görüyor, ne kulakları başka bir şey işitiyordu. Sonra Torres bir şey daha gördü. Gözlerine inanamadı. Francis cebinden bir yüzük çıkartıp Leoncio başını öte yana çevirirken bu yüzüğü sol elinin yüzük parmağına takmıştı. Henry'nin nişan yüzüğü Leoncio'ya geri verilmiş bulunuyordu. Torres sönen sigarasını bir yana fırlatıp cesaretini toparlamak için bıyıklarını hırsla sıvazladı ve karşılamak üzere geniş verandada onlara doğru yürüdü. Genç kızın selamına hemen karşılık vermedi. Onun yerine Francis'e yönelerek, ''Gerçi bir katilde onur duygusu aranmaz ama yine de bir insanda utanma diye bir şeyin bulunması gerekir.'' dedi. Francis gülümsedi. ''İşte bir tane daha.'' dedi. ''Bu kaçıklar ülkesinde yeni bir kaçık daha. Bu bayı en son New York'ta görmüştüm, Leoncio. O zaman benimle bir iş yapmaya can atıyordu. Şimdi de kendisine burada yeniden rastlıyorum ve bana utanmaz bir katil olduğumu söylüyor.'' Leoncio hırsla, ''Senor Torres, sözünüzü geri almalısınız.'' diye bağırdı. Solanalar evlerinde konuklarına hakaret edilmesine alışkın değillerdir. Torres, fakat dedi, galiba aileden birinin alçak bir serüvenci tarafından öldürülmesine alışkınlar. Francis nazikçe, Senor Torres, bir an için düşünsenize dedi. Siz benim Henry Morgan olduğumu sanıyorsunuz. Oysa ben Francis Morgan'ım ve sizinle New York'ta Bay Regan'ın ofisinde bir iş anlaşması yapalı da çok olmadı. Buyurun elimi, bu elimi sıkarsanız ben de sizden ayrıca özür dilemenizi istemem. O anda yanılmış olabildiğini düşünerek Torres uzatılan eli sıktı ve Francis'ten de Leoncio'dan da özür diledi. Leoncio hizmetçileri çağırmak için ellerini çırparak ve şimdi dedi gülerek. Şimdi Bay Morgan'la ilgilenmek ve üstümü değiştirmek zorundayım. İzninizle. Kız içeri girer ve Francis genç, güzel bir melez kız tarafından odasına götürülürken Torres zihnini toparlamaya çalışıyor. Sinirliliği giderek artıyordu. Demek ki bu adam Leoncio'nun yabancısıydı. Gel gelelim onun bir nişan yüzüğünü parmağına nasıl taktığını görmüştü. Leoncio bugüne kadar hep düşlerinin kadını olmuştu. Ama şimdi de daha ilk görüşte New Yorklu bir gringo ile nişanlanmış bulunuyordu. İnanılır gibi değildi. Böylesi işitilmemişti doğrusu. Ellerini çırpıp San Antonio'dan kiralamış olduğu arabasını istedi. Gitmesi gerekiyordu. Francis ihtiyar Morgan'ın definesine ilişkin ayrıntıları görüşmek üzere geri döndüğünde Torres yola koyulmuştu bile.
Üçüncü ayrım sonu, sayfa 43.